neyse adımız bile
olduğu için. Yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, işte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki bugünkü birlikteliğimizde yine 15.55'e dek sürecek. Her zaman olduğu gibi sizleri de bekliyoruz programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz bir başka iletişim yolumuz, elektronik posta adresimiz. Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları aynı zamanda, buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlatırken şimdi programımızın ilk müziğine kulak veriyoruz.
Bulamazlarken ben de gizli olduğunu sezenler olmuş. Dumlu dumluymuşsun yüreğimde, kımıl kımılmışsın bileklerim. Bırakmışım dallarına yangın toprakmışım yağmurlarına, sargın yaprakmışım dallarına yangın toprakmışım yağmurlarına. Türkü olmuşsun, umudummuşsun, sevdama yarınlarıma. Türkü
...15.11 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'ndeki stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştıralım. Hacettepe Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Deniz Demiryürek bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş
merhabalar.
Geldiniz efendim. Evet, bugün son yıllarda yapılan bir araştırmadan söz edeceğiz. Sindirim sisteminin de bir beyninin olduğu ortaya çıkmış. Bununla ilgili konuşalım istedik. İnsanın sindirim sistemi 100 milyon sinir hücresiyle çevrili
daha fazla
olduğunu,
bile olabilir.
Daha fazla bile olabilir diyorsunuz. Sindirim sisteminin yapısından mı başlayalım? Nasıl başlayalım? Nasıl çıktı bu araştırmalar ortaya?
Açıkçası isterseniz birazcık beyinden başlayalım.
Peki. Çünkü dün beyni konuştuk. Sonrasında mideyi konuştuk. Bugün de
ona bağlayalım.
Açıkçası
daha önceden yıllar yılı bize söylenilen hep bir üst beynin bütün vücudumuzda kendiliğinden işleyen sistemleri kontrol ettiğine yönelikti. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar yıllardan beri bildiklerimizin 180 derece farklı şeyler olabileceğini ortaya koydu. Ki temelinde beyin emreder, organlar yapar diye bilinirdi. Şimdi beyin bazı organlardan gelen sinyalleri değerlendiriyor ve ona göre de yön veriyor. Bunun temelinde de vücudumuzda sinir sisteminin istemli ve istemsiz çalışan iki kısmı var. İstemsiz çalışan sistem otomatik sistem. Otonom sinir sistemi diye geçiyor. Bunun da iki alt birimi var. Birisi saldır veyahut da kaça yönelik sempatik sinir sistemi. Diğeri de doldur veyahut da dinlendire yönelik parasempatik sinir sistemi. Ve sindirimle ilgili fonksiyonlar daha çok doldur ve dinlendire yönelikken aynı zamanda bir korku anında kaçmaya yönelik hazırlıklı olmak durumunda. Yani bunu nasıl örnek verelim? Şu günler havalar ısındı. Özellikle genç grup için içi kıpır kıpır olan bir kitlemiz var. Karşı cinsle ilgili duygularına yönelik. Veyahut da bir sınav kapısında o an içinki gerginliğinizin sizi sık tuvalete gönderme ihtiyacı olabiliyor. Aslında bunların tamamı sizin iradenizin dışında gerçekleşen şeylerin iradenize yön vererek evet şimdi tuvalete gitmelisin, hayır şu an iştahın yok veyahut da kalbin hızlı atmalı, tansiyonun düşmeli şeklinde bir komuta sistemiyle ilgili. Tabi bunlarla ilgili ilk çalışmalar sindirim sisteminde 1950'li yıllarda yapılmış. İki tane bilim adamı.
Peki ne demiş o zamanki çalışmalar? Şimdi ne
o
diyor?
O zaman merak edilen bu sistem nasıl çalışılıyor araştırmışlar. Mikroskopik çalışmalar. Bağırsakları kesmişler. Bağırsak duvarının içinde iki kat sinir hücre ağı görmüşler. Ha, demişler ki o zaman evet beyin buraya sinyal gönderiyor. Bağırsağın çalışmasına yön veriyor. Sonrasında bakmışlar bir 15-20 sene sonra bir başka grup araştırmacı yaptıkları hayvan deneylerinde bunun yukarıdan aşağıya doğru bir hareket olduğunu yani ağızdan çıkışa doğru bir hareket olduğunu buna da peristaltizm demişler. Bunun üçte birlik kısmı istemli. Yutmak isteğimizde olan, çiğnemek isteğimizde olan ama ondan sonra hiçbirimiz midemize sindir demiyor. Bağırsaklarımıza yararlı olanı al, yararsızı at demiyor. Veyahut da dışkıyı hadi oluştur artık, buradan posayı gönder diye bir komut vermiyor. Oradan sonrası işte otomatik işleyen sistemlerin kontrolünde. Ta ki çıkış noktasına kadar orada tekrar beynin kontrolüne geçiyor. Ama bu ara süreç bağırsaklarımızda ve sindirim sistemimizin duvarlar arasında bulunan bu sinir ağlarının kontrolünde.
Şimdi bu o yıllarki araştırmanın
sonucu. Evet, ilk bulunan bu.
Bulunan bu. Şimdi gelinen noktada
şimdi gelinen nokta diyor ki bağırsaklar yukarıdaki beyne aldığının doğru olduğunu, bundan yararlanması gerektiğini yani bir nevi analiz yapıyor, yukarıya istihbarat gönderiyor. %90 sindirim sisteminden kafatasımızdaki beyine istihbarat gittiği çıktı ortaya. Bu çok yeni bilgiler.
Evet.
Ve buna yönelik de dikkat ederseniz son yılda rastlanan iki tip rahatsızlık çok gündemde. Birincisi ruh halimizle ilgili mutsuzluklar, depresyonlar. İkincisi de sindirim sistemiyle ilgili şikayetler. Hep bunlar strese bağlanıyor.
Peki kontrol edilebilir mi bu durumda baktığımızda?
Temelinde baktığınızda kendinizden düşünün. Siz stresinizi yönettiğiniz dönemlerde rutin giden alışkanlıklarınızda bir sorun yok. İştahınız yerinde, düzenli tuvalet alışkanlığınız var, kalbinizle ilgili, tansiyonunuzla ilgili sorunlar yaşamıyorsunuz ta ki siz gerilene kadar. Zaten amaç bu keşif yapıldıktan sonra, daha doğrusu bu noktaya gelindikten sonra acaba biz bağırsaklarımızı eğitip, sindirim sistemimizi eğitip stresle mücadele edebilir miyiz? ruh halimizi etkileyen hastalıklardan kurtulabilir miyiz? Veyahut da çok daha uç nokta, Parkinson'u tedavi edebilir miyiz? Otizmi tedavi edebilir miyiz'e kadar gelen örneklemler söz konusu.
Peki yapabilir miyiz acaba bunları?
Böyle giderse yapılacak gibi. Evet. Böyle giderse yapılacak gibi. Çünkü bu otomatik sistemi siz çözmeye başladığınız anda ki şu an %2-3'ünü bildiğimiz bir sistemden bahsediyoruz.
Hı hı. O zaman pek çok hastalığın tedavisi de mümkün olabilecek bu durumda, bağırsakla ilgili belki hastalıklar.
Size şöyle bir örnek vereyim. Otizmle ilgili çok yakın bir dostumun çocuğu otizm hastası, otistik ve aldığı tedavilerden umduğu sonucu göremediği için kendince araştırmalar yapıyor. İngiltere'de bir bilim insanının bu konuda yaptığı çalışmalara bağlı olarak çocuğunun diyetini düzenledi. Orayla danışarak.
Hı hı.
Ve rahatsızlık şikayetlerine ait ciddi olumlu anlamda düzelmeler saptadı.
Ne kadar zamanda peki?
Tabii bu uzun süreli bir süreç.
Uzun süreli bir süreç.
Ama temelinde baktığınızda şimdi sizin beslenme alışkanlığınızda eğer ki diyetinizde liften yoksun bir diyet alıyorsanız, bunu tam tersi lif ağırlıklı düzenlediğiniz zaman bağırsaklarınızdaki beyin diyor ki evet benim istediğim stabil durum bu. Dolayısıyla yukarıya huzursuzluğu engelleyen sinyaller gönderiyor. Tam tersi. Hani az önce konuşurken atlamış olabilirim. Bir örnek, gergin olduğunuzda canınız genelde yağlı ve şekerli yiyecekler istiyor. Hiç kimse gidip de bir haşlama sebze yiyeyim, oradan bir tane dilim portakal alayım, keyfim yerine gelsin demiyor.
Evet.
Bu işte bağırsaklarınızdaki beynin sizi yönetmesi. Alışkanlıklarınızı yıllar yılı yediklerinizde çikolatanın mutlu ettiği. Çikolatayı yer yemez mutlu oluyoruz, sindirdikten sonra değil.
Hı hı.
Bu çünkü bize yıllarca ödül olarak verilmiş.
Sindirdikten sonra da yetmesi lazım o durumda.
Aynen öyle. Aynen öyle. Ama temelinde baktığınızda zaten yukarı beyinde, kafatasındaki beyinde, bağırsaklardaki beynin iletişiminde aşağıdan yukarıya doğru istihbarat verilip, yukarıda bunun hafıza olarak kaydedilip, tekrarlayan davranışlarla da hatırlanması sayesinde bizim duygusal dengemiz sağlanıyor.
Peki bu ne kadarlık bir çalışma sonucunda ortaya çıktı?
Açıkçası bununla ilgili çalışmalar özellikle son 15 yıl içinde, 15-16 yıl içinde çok yoğunlaştı. Çünkü insanların şikayetlerine baktığınızda mide sindirim şikayetleri, bu gaz sancısından yanmalara veyahut da düzensiz tuvalet alışkanlıklarından ki bu hassas bağırsak sendromu diye çağın bir hastalığı var. Kendisini tuvalet ihtiyaçlarıyla veyahut uzun süre tuvalete gidememe sıkıntısıyla gösteren, altındaki mekanik hiçbir sebep olmamasına rağmen insanların gündelik hayatını çok etkileyen bir durum.
Hı hı.
Bunun üstüne yoğunlaşılınca acaba altında başka bir şey var mı dendi ve bu konudaki çalışmaları yoğunlaşıldı.
Peki bundan sonraki çalışmalar ne yönde olacak acaba? Var mı daha ileri aşamadaki çalışmalarınız?
Şüphesiz var. Çok hani ilginç bir örnek söyleyeyim. Bağırsaklarınız rüya görüyor.
Öyle mi? Gerçekten çok ilginç. Peki biraz açıp detaylandırabilir
Tabii
miyiz acaba?
Tabii ki rüya sırasında rapid eye movements, hızlı göz hareketleri, non-rapid eye movements, yavaş göz hareketlerinin olduğu
evet.
bir elektriksel frekans artış ve azalmaları vardır.
Hı hı.
Bağırsaklara konan alıcılar sayesinde sizin gördüğünüz rüyada aynı impulsların bağırsak duvarında da hissedildiği gösterildi.
Çok enteresan, evet.
Yani bu acaba uyku düzenlenmesiyle ilgili beslenme alışkanlıkları değiştirilerek uykuda kalite arttırılır mı çalışmalarını başlattı. Bir başka rahatsızlık, şizofreni hastalarının beslenmelerinin değiştirilerek hastalık şikayetlerinin azaltılması. Çünkü yukarıya doğru, kafatasımızdaki beyne doğru olumlu sinyallerin gönderilip olumsuz davranışlarının sınırlandırılabilme olasılığı araştırılıyor. Son dönemlerin en büyük rahatsızlığı Alzheimer. Alzheimer'da esas olarak halk arasındaki tabiri bunama. Bunama şikayetlerinin azaltılmasında, Alzheimer rahatsızlığında temel sebep Orada biriken maddeleri, beyinde biriken maddeleri azaltmak. Sonuçta diyetiniz acaba bunun üstünde etkili mi dendi? O yüzden dolayı diyet değişiklikleriyle bağırsaklardaki beynin, yukarıdaki beyni kontrol etmesine fırsat sunabilir miyiz gibi çalışmalar yapılıyor.
Evet, yani hangi mesaj, nereye gidecek, nasıl ulaşacak, tüm bunların araştırmaları ve çalışmaları yapılıyor bu tabii anlamda ki baktığımızda. Peki daha farklı mesajlar var mıdır nereye nasıl ulaşacağı konusunda?
Şüphesiz var. Şöyle bir şey, sizin mutluluğunuz ve mutsuzluğunuz gündelik hayatta yaşadığınız olaylarla birlikte. Bizler hep gerginken sindirim sistemi şikayetlerimizin çıktığını düşünüyorduk. Ama sindirim sistemimiz aslında bizim gerilmememiz için bir erken uyarı sistemi. Bozuk bir yemek yediniz. Sonrasındaki şikayetleriniz o bozuk üründen kurtulmaya yönelik. Onu uzaklaştırmak vücuttan. Tamam, ama onun bozuk olduğunu anlayan sistem ne? Öncelikle sağlıklısını tanıyacak ki bağırsaklarınızdaki beyniniz kötüyü gördüğü anda ondan kurtulmak için çaba sarf edecek. Bu da işte kafatası beyniyle bağırsak beyninin ortak yaptığı çalışmalar sayesinde.
Evet. Yani bakınca gerçekten çok karışık gibi görünüyor ama çok da ilginç.
Gerçekten öyle.
İlerleyen zamanlarda pek çok hastalığın da tanısı, tedavisi böylece yapılmış olacak belki ama en çok merak ettiğim şey aslında beyne nasıl hükmediyor? Bağırsak olsun, mide olsun ya da diğer.
Bununla ilgili bir kablo ağı var. Vücudun en uzun siniri. Vagus siniridir. Serseri siniridir Latince karşılığı da. Çünkü gezgin sinir anlamındadır. Bu bir döşenmiş kablo hattı. Eskiden kafatasındaki beynin bu kablo hattıyla sindirim sistemine haber gönderdiği düşünülüyordu. Yapılan çalışmalar diyor ki hayır, %90 bu hat kullanılarak bağırsaklardaki beyinden kafatasındaki beyne istihbarat gönderiliyor. Bu keşfedildikten sonra da bu sinir ağının uyarılmasıyla yeni tedavi seçenekleri gündeme gelir mi? Bunlar araştırılıyor.
Peki nasıl algılıyor acaba?
Reseptörler var. Reseptörler dediğimiz sensörler. Sensörler içeriye bakıyor. İçerikle ilgili bir kimyasal analiz yapıyor. İyi bir şey ise, örnek şekeri yüksek bir gıdaysa bunu hemen emiyor. Ama bu lifli bir gıdaysa yavaş yavaş emiyor, suyu bırakıyor ki dışkılama alışkanlıklarının sağlıklı olması yönünde. Çok yağlı bir gıda fazla geldiyse vücut uyarıyor, bende yeterince yağ var artık bunu emme diyor, bunu at diyor. Bu sefer de bağırsakların boşalması hızlanıyor. Yani orada bir nevi tıbbi tahlil laboratuvarı var. Ve oradaki reseptörler, alıcılar çok ciddi olarak bu değerlendirmeyi yapıp yukarı istihbaratını gönderip bende böyle bir durum var, birlikte mi yapacağız, ben kendi başıma mı yapayım danışıp ona göre de tavrını sergiliyor.
Evet, ama bazen fazla yağ atmıyor vücut. Bunu neye bağlayacağız?
Zaten olay fazla yağ atamadığın durumlarda ki bu beslenme alışkanlığında kapasitenin fazlasını biz veriyoruz. Son yıllarda özellikle daha fazla yağlı gıdaların, fast food tarzı tüketimin arttığı durumlarda diyoruz ki biz bunu öyle bir alıştıralım ki vücuda bunu emmekten vazgeçsin, yararlı gıdayı alsın. Nasıl yapacağız? Yararlı gıdayla beslenmeyi hatırlatarak yapıyoruz vücuda.
O zaman ilerleyen yıllarda şişmanlığa, obeziteye de dur diyebileceğiz belki,
çıkış noktası bu. Çünkü bizim orada işbirlikçilerimiz var. Biz sadece alıcılar sayesinde çalışmıyoruz. Bizim bağırsaklarımızda milyonlarca mikrop var. Bunlar yararlı ve yararsız. Amaç yararlı mikropların sayısını arttırarak bunlar pre ve probiyotik gıdalarla, ki ülkemiz bu açıdan çok şanslı, yoğurt o kadar önemli bir destek ki tarhana, şalgam bu gibi ürünlerle beslenmemiz bizim uzun yıllardır şişmanlık şikayetine rastlamamıza avantajdı. Sistem değişti, hazır gıdalar arttı, ülkemizde artık obezite bir sorun olabiliyor.
Evet, ancak beslenme düzeninin depresyonu tetiklediği de söyleniyor.
Çok doğru, çünkü dolabı açtığınızda beyniniz sizi mutlu edeceğini düşündüğü şeylerin şekerli ve yüksek kalorili gıdalar olduğunu ve yağlı gıdalar olduğunu.
Evet, onları yediğimiz zaman kendimizi mutlu,
öğrenmiş.
İyi hissediyoruz.
Peki siz kuvvetli yağlı bir yemek yediğiniz zaman nasıl uyku uyuyorsunuz? Uykunuzdan
biraz, evet.
Uyanıp kabus gördüğünüz, rahatsız olduğunuz ve acaba ben ne yaptım? Aa evet, ağır bir yemek yemiştim.
Peki bağırsaklar ne görüyorlar acaba? Hani
i̇şte
onlar
bağırsaklar
da rüya
diyor
ya.
Ki size, benim kapasitemi zorluyorsun, sana rahat uyku yok. Rahat uyumak istiyorsan benim istediğim şekilde besleneceksin diyor.
Evet. Peki bununla ilgili dinleyicilerimize önerebileceğiniz şeyler var mı? Şunu yapın, bunu yapmayın, sindirim sistemini daha rahatlatıcı ya da beyne daha iyi komut gönderebilmesi adına?
Açıkçası öncelikle bağırsaklarımızın da bir beyni olduğunu kabul etmek birinci kural.
Hı hı.
İkincisi, hastalık yok, hasta vardır. Kişinin kendisini kendinden daha iyi tanıyan hiç kimse olmadığı için gelen sinyalleri doğru değerlendirip özellikle ruh halini olumlu yönde motive eder ise bu kişinin hastalanmaması veya hastalandığında da kolay atlatması adına çok yararlı bir durum. Öte yandan da tabii ki sağlıklı beslenmek, tabii ki mümkün olduğunca stresten uzak yaşam, tabii ki sorgulayan kişiliğin yanı sıra daha fazla nasıl mutlu olurumu sorgulayan bir davranış yapısı.
Evet. Gerçekten çok ilginç. Belki çok daha fazla detaylara da girilebilir ancak süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ekleyeceğiniz
ediyorum.
Bir şey yoksa eğer size teşekkür edelim.
Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayın.
Bizim için de öyleydi. Sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle
seve
yeni
seve.
Çalışmalarınızı yine Hayatın Sesleri dinleyicileriyle
seve
paylaşmak
seve.
Üzere. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Deniz Demir Yürek'ti konuğumuz. Tekrar hocamıza teşekkür ediyor ve Hayatın Sesleri'nde müziğe dönüyoruz.
Hayatımdan gittiğini göremedim, bana neler neler ettiğini geri dönüp baktığımda bittiğini. Sözlerimle, nefesimle, her şeyimle anlasaydım seni ne çok sevdiğimi. Aşklarda sevdanın
Dünden kalanlar. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım, merhaba.
Evet, şimdi artık bugün Hıdrellez.
Evet.
Dün gece
evet.
Dilekler dilendi. Gül ağacının dallarına yapıldı ritüeller. Bugün de artık Hıdrellez kutlanacak. Türk evet. dünyasında bilinen aslında mevsimlik bayramların en köklüsü diyebiliriz
evet,
herhalde
evet.
değil
ve en yaygını belki için. De hı-hı. hani ortak bir kült haline dönüşmüşlerden bir tanesi açıkçası Hıdrellez.
Evet. evet. Umudun bayramı.
Evet, evet, evet, evet.
Herkesin umudu gerçeğe dönüşsün
amin,
o zaman.
Amin, amin. Ne güzel söylediniz vallahi. Gerçekten böyle temel bir dilek oldu bu.
Evet.
Bitirirken de yine aynı dilekle bitirelim.
Evet, lütfen. Evet, bir bakalım mı geçmişten günümüze Hıdrellez'e?
Hıdrellez aslında Hızır ve İlyas kelimelerin birleşmesinden geliyor. Bu 5 Mayıs gecesi, 6 Mayıs'ı bağlayan gece Hızır'la İlyas'ın buluştukları ve beraber sohbet ettikleri gece olarak kabul edildiği için o güne atfediliyor. Yani böyle pek çok farklı inanış hı hı. var. Bir tanesi bu. Yani bu gece niye bu gece? İşte bundan dolayı deniliyor. Kimi kaynaklarda da şöyle izah edilmiş eski Türk inancına dayandırılarak. Özellikle Ülker takım yıldızının bu gün yani dün gece itibariyle batışı hı hı. artık hani güneş battıktan sonra görülmeyişi bu 8 Kasım'a kadar devam ediyor. Bunu yaz mevsimi olarak kabul ediyorlar bu tarihten itibaren başlayan bu dönemi. Ondan sonra 8 Kasım'dan itibaren tekrar Ülker yıldızı. Yıldız takım evet. yıldızı görünmeye başlıyor oradaki yıldızlar. Ondan sonrasında kış olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla hı hı. hani bir anlamda zaten böyle mevsimlik dönüşümlerin, geçişlerin hep kutlandığı bilinir. Nevruz da bunlardan bir tanesi. Çeşitli yerlerde, dünyanın çeşitli yerlerinde bu mevsim geçişlerinin kutlandığı eski inançlarda yine böyle. Bu da yine bir mevsim geçişi olduğu bu anlamda anlaşılmakta.
Hıristiyanlar da doğanın ve baharın uyanışı olarak
evet,
kutlarlar,
evet, evet.
bilirler
herhalde. Onlarda da mesela Paskalya var ama bizimkiyle bu Hıdrellez'le çok yakın olan St. George kültü var.
Hı-hı.
Aynı neredeyse St. George'a atfedilen özellikler, Hazreti Hızır'a atfedilen özellikler mesela. Hani şeye bakılırsa mesela bu dinlerin birleştiği en çok belki illerden bir tanesi olan ve Hızır kültünün de en yaygın olduğu yerlerden bir tanesi olan Hatay'da mesela neredeyse birlikte kutlanıyor gibi bir şey o anlamda. Yani çok benzeşik inanışlar. Bu anlamda hani böyle başlamış. Bir taraftan da şöyle şeyler var. Mesela Hızır karadaki dilekleri yerine getiren, İlyas'a denizdeki dilekleri yerine getiren, işte doğudan gelen Hızır'la batıdan gelen İlyas'ın buluştuğu hı hı. gibi böyle hani farklı şekillerde yorumlanışı mevcut. Fakat bizde Anadolu'da özellikle İlyas kültü biraz daha geride kalmış, Hızır daha öne çıkmıştır. Hı hı. Yani genellikle Hıdrellez'le ilişkilendirilen isim olarak isim ilişkilendirmekle birlikte ritüellerinde, içeriğinde tüm hani kültün tamamında neredeyse hı hı. Hızır'la ilişkilendirilmiştir durum. Baktığımız zaman özellikle yanlış hatırlamıyorsam hadır kelimesi yeşil anlamına geldiği için işte Hızır'ın oturduğu yer yeşil olurmuş hani kurak bile olsa falan gibi özellikle onu baharla işte dediğim gibi yazla yeşillenmesiyle her yerin eşleştirdikleri için bir taraftan da böyle bir Hızır isminin verildiği söyleniyor. Tabii inanışa bakılacak olursa yani geçmişten bugüne gelen inanışlara bakılacak olursa Orta Asya inanışında da aslında benzer şekilde mesela hep destanlarda ya da halk hikayelerinde anlatılan bu aksakallı dedeler.
Evet.
İslamiyet'e girişle beraber zaten hani var olan mesela Dede Korkutlar bu anlamda bakıldığında birleşmiş İslamiyet'le ve beraber ortak bir şey haline gelmiş, inanış haline gelmiş. Yani çok çabuk kabul edilmiş Anadolu'da hı hı. Türkler tarafından. Çünkü daha öncesinde dediğim gibi Orta Asya'ya dayanan da bir altyapısı var. O yüzden hani işte aksakallı, beyaz kıyafetli ya da yeşil sarıklı, hatta bunu sık sık mesela savaşlarda sıkışılan durumlarda kurtaran, böyle yetişen kişi olarak da menkıbelerde çok sıklıkla görürüz bu karakteri. Hep Hızır'a atfedilir bu tür şeyler. Hı hı. Ya da Hızır gibi yetişti. Mesela hatta hani günlük yaşamda Hızır acil servis diyoruz mesela. Hani evet. Bu acil yetişmesiyle ilgili. Dolayısıyla bu tür inanışlar çok yaygın olduğu için bu kültte birleşmiş bütün bunların hepsi. Evet. Yapılan geleneklere baktığımızda da benzer şeyleri görüyoruz. Mesela bir yağmur duasına çıkma. Hani aynı şekilde gene Orta Asya'da da bu tür şeyler var. Su kültü, ağaç kültü. Mesela kutlanan yerlere bakıyoruz. Daha çok hıdırlık denilen böyle tepelikler, ağaçlıklar, ormanlıklar ya da muhakkak suyun yanında bir yer. Derenin, pınarın, işte ne bileyim bu tür bir su kaynağının yanında kutlandığını görüyoruz özellikle. Bu da mesela gene Türklerin inanışlarında eskiden beri var olan bir şey. Suya ve ağacı olan ağaç kültlerine. Gene ağaç kültüne baktığımızda aynen burada Hıdır Ellez ritüellerinde de olduğu gibi ağaca çaput bağlama, ağaca dilek dileme. Burada da mesela gül ağacına.
Gül ağacı.
Muhakkak
nedir
böyle bir...
o gül ağacının anlamı acaba?
Hani bir şekilde daha...
Köklü.
Evet, köklü. Aslında ağaç kültüne baktığımızda genellikle çınar gibi kökü böyle çok yere yayılan, gene gövdesi, dalları çok... büyük yerlere yayılan ağaçlar tercih edilmekle birlikte burada o biraz da gene bu tür ritüeller de yürüten yerler var ama daha çok gül ağacı olarak ele alındığını görüyoruz. İşte mesela genellikle ille bir gül ağacı olmasa bile muhakkak yiyeceklerin ağzı açılır mesela. Çünkü bereket getirdiğine inanılır.
Yoğurt mayalanması evet, değil mi yine bereket simgeleyen?
İki türlü simgeleyen. Mesela o bir mayasız hamur ve bir de mayasız yoğurt. Yani iki türlü yapılıyor o. Hamur yapılıyor. Bir tanesi mayalanıyor. Öbürü mayasız bırakılıyor. Gene aynı şekilde yoğurt. Birisi mayalanıyor. Öbürü mayasız bırakılıyor. Diğer mayasız olan hamur veya yoğurt mayalanmışsa Hızır'ın geldiğine inanılır. Ve o mayalanan işte hamur veya yoğurt mayası alınarak yıl boyu kullanılır bir dahaki Hıdır Ellez'e kadar. Böyle bir mesela ritüel yapılır. Ritüellerden bir tanesi. Bu bereketin arttırıldığına inanılan ritüellerden. Yani bereketi arttırmaya yönelik ritüellerden bir
Dün
tanesi.
Dün böyle bir belgeseli izledim. Türkçe Yayınlar Müdüremiz Sayın Şirin Sümer'in bir belgeseliydi. Orada o kadar güzel anlatmıştı ki çok güzel bir belgeseldi gerçekten o anlamda. O yoğurdun yapımını o çiğlerle
Çiğlerle yapılıyor. Evet. Ha, çok güzel, çok güzel belirttiniz. Gerçekten mesela o da yani orada doğadan ve su kültünden geldiğini çiği toplanarak tahta kaşıkla mesela o şekilde yoğurdun içine konularak mayalanırsa ondan sonrasında bu dediğim gibi maya devam ettirilip gidiliyor. Gene böyle bir ritüellerden çok yaygın ve farklı isimler verilmesine rağmen bu şekilde devam eden martaval çömleği, bahtiyar çömleği ya da niyet çömleği, mani çömleği diye adlandırılan bir çömlek geleneği var. Onda da böyle çömleğin içerisinde çeşitli kişiler kendilerini ifade eden işte yüzük, küpe, ufak tefek eşyalarını atıyorlar çömleğin içerisine. Sonra üzeri bir bezle, temiz bir bezle, mendille kapatılıyor. Hatta bazen kısmetinin açılması düşünülen bir kızın mesela adına bir kilit takılıyor mesela zaman zaman üstüne. Sonra da ya bir gül ağacının altına konuluyor ya bir ağacın altına konuluyor. Kimi yerlerde gömülüyor. Toprağa gömme geleneği de var. Sonrasında işte 6 Mayıs günü hiç bu nişanlardan haberi olmayan, o çömleğin içerisine atılan şeylerden haberi olmayan bir kız çocuğuna, küçük bir kız çocuğuna oradaki nişan çektirilir. Nişan çekilince genç kızlardan bir tanesi ya da hanımlardan bir tanesi bir mani okur rastgele. O maniye göre kişiye işte bu dileğin olacak, olmayacak artık ne dilek tuttuysa. O şekilde niyet veya mani çömleği denmesinin sebebi o.
O. Aslında her yörede biraz farklılık gösteriyor galiba. Değil mi?
Ufak ufak her yörede ama hani temelde işte isimler değişse bile temelde yapılan şeyler genellikle yeşilliklerin yenmesi. Yeşil bir yerde gidilip kutlanması mesela.
Kırmızı bunların... keselerin içerisine paralar konup ertesi gün alınması yine bereket simgesi.
Ya özellikle açıkta bırakılırsa eli değermiş ve hani ondan da bereketi artarmış diye para işte bu tür bakliyatlar mesela veya işte küçük küçük düşündüğümüz niyetlerin modelleri, çizimleri gibi şeyler genellikle yapılan uygulamalar yani farklılıklar olsa bile. Özellikle mesela gene su kültüyle ilgili olarak suyun üzerinden atlama gibi ritüeller, suyla yıkanma, birbirinin üzerine su atma ya da işte evi tamamen temizleme, Çünkü hani Hızır gelirse temiz olsun evim diye geldiğine uğradığına o gün inanıldığı için özellikle öyle bir kendisini temizleme, evini temizleme, etrafı temizleme gibi aynı zamanda da gene suyla ilgili. Bir de bunun ateş versiyonu var. Gene ateşin üzerinden atlama. Çünkü ateş hani toprağın ısınmasını
Nevruz gibi.
Nevruz gibi. Toprağın ısınmasını simgeler bir taraftan, işte günahlardan arınmayı, kötülüklerden arınmayı simgeler bir taraftan, yazı sıcağı simgeler. Hani birçok simgesi olduğu için bir de böyle ateşin üzerinden atlama gibi özellikle ateş yakma, ışık yakma gibi bu tür hani bir takım gene ateşe ilişkin ritüellerde bulunuyor. Bunlar da hani dediğiniz gibi biraz önce birçok hani Nevruz gibi böyle baharın gelişini simgeleyen bayramlarda da yapılan ritüeller o anlamda. Hani baktığımız zaman gerçekten Hızır'la ilgili çok böyle inanışın yoğun olduğunu görüyoruz. Mesela kimi inanışlar diyor ki hayatta şu anda ve her an her yere yetişebilir, her an gelebilir. Kimisi diyor ki hayır hayatta değil. Kimisi de diyor ki yani hani baktığımız zaman Hızır'ı zaman diye bir şeyden bahsediyorlar. Yani her zamanın kendi Hızır'ı olduğundan bahsediyorlar. Ama inanışlar farklı da olsa Hızır'ın bir şekilde şifaya, berekete, esenliğe yardımcı olduğu, dilekleri yerine getirdiği, kısmetleri açtığı gibi bir inanışın öyle veya böyle hani farklılıklar gösterse bile bunların tamamına inanıldığını görüyoruz Anadolu gerçeğinde. Evet. Ve bu biraz önce bahsettiğim gibi birleştirici bir unsuru da var. Yani sosyal, psikolojik, toplumsal tarafları var, kültürel tarafları var tabii ki Hıdır Ellez'in bu anlamda ama özellikle pek çok kişinin birleşmesine, farklı dinlerin birleşmesine hizmet etmek adına. Çünkü baharın gelişini kutlayan pek çok din var ve Anadolu'da bu birlikte yaşama kültürü pek çok halkın kendi baharın gelişini, yazın gelişini simgeleyen bayramlarını birlikte kutlamasına neden olarak Hıdır Ellez'de birleşmiş gibi görünüyor. Yani herkes mesela birçok yerde birçok azınlıklar birlikte kutluyorlar bu günü. Ve bu anlamda baktığımızda birleştirici etkisinin çok olduğunu görüyoruz. Hatta Hıdır Ellez pilavı denilen bir pilav var. Mesela hani küs olduğunuz kişiye gönderdiğinizde hani onu yediğinde onu gönderdiğiniz kişinin barıştığı veya herkese gönderilir ki hani birlik oluşsun. Bir anlamda birlik pilavı gibi.
Nasıl bir pilavdır? Özel bir şeyi var mıdır yoksa bildiğimiz?
Hani o detaylarını çok hani halk bilimci değilim bilmiyorum ama böyle bir birleştirici özelliği olduğunu ve yaygın olduğunu bunun bu anlamda hani birleştirmeye barışa yönelik hizmetinin yaygın olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan tabii hani sosyo-kültürel anlamda da baktığımız zaman yeniden nesilden nesile bir takım inanışlarımızın geçmesi adına çünkü bunlar şamanist kültürden beri bazıları baktığımız zaman gelen şeyler. Çünkü bazı manilere bakıyoruz. İşte yağmur dualarına bakıyoruz. Orta Asya'dan bugüne tekrarlanan, böyle nesilden nesile aktarılan. Bu bizim biraz önce de hani yayından önce konuştuğumuz gibi kendi evimizde yaptığımız ritüeli bile işte oğlumuz, kızımız, çocuklarımız gördükçe bu geleneğin devamını sağlayacaklar. Evet. Sosyo-kültürel açıdan tabii böyle bir şey var. Birlikte kutlamanın vermiş olduğu neşe var. O kışın getirdiği ataleti üzerinden atma.
Öyle bir dilek diledim, istedim. Bir yıl içerisinde o gerçekleşecek. Belki o pozitif düşünce
tabii,
o dileğin gerçekleşmesine sebebiyet verecek. Evet. Bu anlamda da hiçbir zararı olmayan ritüeller bunlar.
Aslında bununla ilgili demek ki böyle bir sıkıntı oldu. Hani Hızır neredeyse bir anlamda baktığımızda Allah'ın yerine konularak hani dileklerimi yerine getirsin diye düşünüldüğü için mesela Osmanlı'da Ebu Süt Efendi fetva vererek bir anlamda bunu hani bu düşünceye inanmamak kaydıyla halkın birlikte yemesinde, içmesinde, şenliğin yapılmasında bir sakınca yoktur diye bunun devamını mesela izin veren bir fetva yayınlıyor. Bu anlamda baktığımızda hani inanış adına çok uç noktalara da gitse insanlar bundan vazgeçmiyorlar bir şekilde. Dediğim gibi işte yatırlara gitme, yatırlarda işte çaput bağlama falan. Tabii ki İslami inancın içerisinde bunlara yer yok. Veya işte niyet çekme, fal bakmak gibi bir anlamda. Bunların İslamiyet'te yeri yok ama kültürel anlamda baktığımızda halkın içerisinde hep bunlara yer var ve bunlar bir şekilde gelenek olarak nesilden nesile aktarılarak devam ediyor.
Evet. Hani, belki birazcık da değişerek.
Evet,
şimdi çok katlı binalarda yaşandığı için gül ağaçları bulmakta sıkıntı çekenler yazıp çizip kağıda işte balkona bir köşeye ya da balkondaki bir kuru çiçeğin altına masasının üzerine bile bırakabiliyorlar. Evet. Önemli olan onu istemek, o
gönülden
niyetle o işi
niyeti, evet, yapmak. Gönülden galiba. O niyete sahip olmak, haklısınız, doğru söylüyorsunuz o anlamda. Yani bizim bu anlamda baktığımızda pek çok şey gibi Anadolu'da dini bir takım motifler folklorik ögelerle bir araya gelerek birlikte hani uzun yıllarda devam edecek bir kültü oluşturmuş gibi görünüyor bu anlamda.
Evet.
Hani dini motifler de var içerisinde, çünkü Kehf suresinde geçiyor bir kere Kur'an-ı Kerim'de Hızır. Hızır'la Musa'nın o meşhur kıssası orada hani katından ilim verdiği kişi olarak ifade edildiği için Hızır. Bir anlamda baktığımızda hani peygamberden daha üstün bir ilme sahip birisi gibi gösterilmekte. Bu anlamda da bir kıymeti var. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için de halkın verdiği bir, ona atfettiği özel bir, Hızır'a atfettiği özel bir durum var. Dolayısıyla uzun yıllar devam etmesi biraz da dini kökenlerden de geliyor. Ha, onun üzerinde de hani çok hem ilahiyatçıların hem de folklorcuların yazıları, işte araştırmaları da var ama bizim hani daha çok bahsettiğimiz şey Anadolu'da şamanist dönemden itibaren bu tür kültürlerin buradaki belki hatta Babil'e kadar götürülüyor mesela. İlk yapılan çalışmalar mesela bunun Gılgamış Destanı'ndan geldiği, bu kıssanın Kur'an'da yer alan kıssanın Gılgamış Destanı'ndan geldiği. Çok benzerlik göstermese de benzer tarafları var. Mesela Hızır'ın da ölümsüzlük atfedilmesi gibi. Orada Gılgamış Destanı'ndaki kişi de ölümsüzlüğü arıyor. İşte sonra ona da böyle bir daha üst bilgiye sahip birisi geliyor. Onunla buluşma söyleniyor falan gibi. Yani benzer tarafları var ama tam oturmuyor. Gene Yahudi kökenli bir takım kıssalara bu atfediliyor. Birkaç şey atfediliyor ama mesela bizde Hızır İlyas aslında ayrı ayrı iki karakter olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. İnanışımızda da öyle. Fakat Kitab-ı Mukaddes'e baktığımızda beraber anılıyor ikisi. Dolayısıyla biraz da oradan da etkilendiğini ve birleştiğini de görüyoruz. Yani Hızır İlyas diye birleşmesinin biraz da eski inanışlardan, o dediğim gibi semavi dinlerin altyapısındaki mantıktan geldiğini de görüyoruz bu anlamda. Hızır İlyas esas Kitab-ı Mukaddes'te birlikte anılan bir kült. Yani... Evet. Sadece bizde değil, şu anda Türk dünyasında da Nevruz'la birlikte gene hani sadece Nevruz'u kutluyorlar diyebiliyoruz ama aslında Türk dünyasında da Hıdır Ellez kutlanmakta. Gene sizin dileğinizle isterseniz bitirelim.
Tekrar. Evet. Umudun Bayramı dedik açarken. O zaman yine başında ülkemiz söylediğimiz için gibi umutların gerçeğe dönüşeceği bir yıl olsun.
Yeşerdiği bir yıl olsun. Herkes
için. Hüzelez'le birlikte diyelim. Herkes için tekrar size de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya
biz
yine dünden kalanlar köşemizde birlikte olacağız.
Teşekkür ediyorum.
Bu hafta
ediyorum.
İçin sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ'dı konuğumuz. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bu haftada Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Sizlere şimdi yine bir parçayla veda edeceğiz. İyi hafta sonları diyeceğiz. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra bizler Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır, mikrofonda ben Nilgün Doruk, kumanda masasında Cihan Aydoğan'la birlikte pazartesi günü yine sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi hafta sonları.
Kalıp yansam da sözlerim yarım kalsa da, çünkü ben benden alıp kaçsam da, yalanlarına göz yumsam da, yine de sevgim solmazsa, çünkü ben böyleyim. Sonunda yok olsam, kalbime yine de konuşup konuşup dursam da, bir gün sus pus olsam da, bazen surat assam da, çünkü ben hayatından çıksam da, sevmiyormuş gibi yapsam da, aslında aşık olsam da, çünkü ben böyleyim. Sonunda yok olsam, kalbime zincir vursam, yine de özgür olsam, ben böyleyim, ben böyleyim.
Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gal 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Ben buraya ısıya dayanıp duracağım.
Buraya da çok büyük.